26. ayrım, sayfa 218. De bakalım ahiliğin açığı kaçtır? 4'tür. Say gelsin. Eli, yüzü, gönlü, sofrası. Kapalısı kaçtır? 3'tür. Say gelsin. Gözü, beli, dili. Gözü kapalılıktan murat nedir? Kimsenin suçunu ayıbını görmemektir. Sayfa 91. Ve sınav böyle uzayıp gider. Daha sonra Söğüt'teki ahi nakibi Hasan Efendi'nin çarşıyı eskinin bozulmamış ahi düzeniyle çekip çevirmekte olduğunu öğreniriz. Bu bilgi ve çocukların ahiliğe öykünmeleri Söğüt'teki Türk topluluğunun yozlanmış Bizans, Moğol ve Oğuz topluluklarından ahlakça ne denli üstün olduğunun işaretidir. Ahilik üzerinde durmanın bir nedeni de tören ile Kerem'in öyküsü arasındaki daha önce de işaret ettiğim yapı ortaklığıdır. Tören gibi öykü de ayrılma, sınav, yeniden doğuş formülüne göre kurgulanmıştır. Başka bir deyişle geçiş töreninin bölümlerinde yapılanların büyütülmüş ve öyküleştirilmiş şeklidir. Şu da var. J. Campbell, A Hero with a Thousand Faces adlı kitabında göstermiştir ki, kutsal bereket ayinlerinin yapısıyla geçiş törenlerinin yapısı birbiriyle çakışır. Aynı kalıplardan oluşur her ikisi de. Onun için mitos tanrıları, epos kahramanları da ayrılma, sınav, dönüş, yeniden doğuş şeklinde özetlenen bir öykü kalıbına uyarlar. Kerim'in üç evreli öyküsü de doğal olarak bu kahramanların serüvenleriyle aynı yapıyı sergiler. Savaşçı bir babanın oğlu olan Kerim, okuyup molla olmak ister ama savaşçı olmayan adamı erkek saymayan anası Bacı Bey, bunu kocasının üstüne sürülmüş bir leke saydığı için razı gelmez bir türlü. Ancak Ertuğrul Bey'in araya girmesiyle Kerim'e izin çıkar. Ne ki ağabeyisi Demircan'ın öldürülmesi işleri bozar, çünkü Bacı Bey geriye kalan tek oğlunun molla olmasına kesinlikle karşıdır. Kerim'in sayısı az birkaç kitabını ve sazını yakar, üstündeki molla giysilerini Kerem'i kırbaçlayarak parçalar ve ona ağabeyisinin savaşçı giysilerini giydirir, kılıcını kuşatır. İşte bir ayini andıran bu kitap yakma, giysi değiştirme, kılıç kuşanma olayı ile Kerim, çocuk topluluğundan ve kendisi gibi küçük molla adayları grubundan ayrılır ve ağasının kanlılarını bulup öcünü almak görevine yüklenir. Adı da Kerim Çelebi'den Kerim Can'a çevrilir. Kalıbın ikinci evresi başlamıştır artık. Bu evrede Kerim'in bir sınavdan geçmesi, bu sınavda simgesel olarak ölmesi gerekmektedir. Üçüncü evrede yeniden doğmak üzere. Bilindiği gibi eposlarda, destanlarda, romanslarda kahramanın yer altına inmesi, orada bir canavar öldürmesi, kimi zaman da kendi de yaralanarak ve canavarın beklediği hazineyi alarak yeryüzüne çıkması, ölüp dirilmeyi simgeler. Yer altında karşılaştığı güçlükler ve verdiği savaşım da bir sınavdan geçme sayılır. Kahraman her zaman bir canavarla boğuşmasa bile en azından bir süre için yer altına, ölüler diyarına iner. Gılgamış'ta, Virgil'in Aneddin'de, Dante'nin İlahi Komedyası'nda olduğu gibi. Yalnız batıda değil, doğuda da efsanelerde, destanlarda aynı olay vardır. Kırgız destanı Manas'ta kahraman ölür, mezara konur, sonra dirilir ve eve gelince anası onu yıkar ve emzirir. Çünkü yeniden doğmuştur o. Ertöştük efsanesinde Töştük yer altına iner, orada dövüştüğü devi öldürür, kızı alır, yeryüzüne çıkar. Battal Gazi de birkaç serüveninde yer altına iner, oradaki devi öldürür, hazineyi ve kızı kurtarır, yeryüzüne çıkar. Kimi masallarda da rastladığımız bu sınav, hazineyi ele geçirme ve yeryüzüne çıkma, yeniden doğma formülü Kerim Can'ın serüveninde alır yerini. Bir gün Kerim, Mavro'dan, kanlılarının Notus Gladius ve Uranha olduğunu, bunların Keşiş Benito ile işbirliği yaptıklarını öğrenir. Keşiş Benito'nun orada olmadığı bir sırada Mauro gözcülük ederken Kerim Can, canavarın ini dediği yerin altına doğru inip giden mağaraya girer ve bir sandıkta çok değerli, eşi bulunmayan 10 yazma kitabı keşfeder. Ayrıca kitapların altı Silme Ortodoks ikonlarıyla doluydu. Çoğu inci ve elmas kakmalı, altın yaprakla yapılmış hazine değerinde antikalardı. Sayfa 458. Kerimcan'ın kendini kanıtlaması, epizodunun ilk evresi romanslarda ve masallardaki kalıbın aynıdır. Mağara, hazinenin saklandığı yeraltıdır. Dev cüsseli kara keşiş, korkunç kuvvetli, rengi ve gizemli varlığı ile yer altındaki hazineyi bekleyen yaratıktır. Kerimcan, hazineyi bulur ve aynı zamanda haydut keşişin maskesini düşürür. Bu başarısından sonra hazineden pay alır, sevdiği kızı kazanır ve canavarın inine inmekte gösterdiği yüreklilikten ötürü herkes tarafından kutlanır. Ne ki kendisini kanıtlaması için ağabeyesini öldürenlerden diğer ikisini de bulup öcünü alması gerekmektedir. Ancak romanın sonunda Kerimcan ile Mauro, birisi ağabeyesinin, öteki ablasının öcünü almak üzere korkunç bataklığa girerek izledikleri Notus Gladius ile Uraha'ya ulaşır ve kılıçta kendilerinden kat kat üstün olan bu katillere saldırırlar. Kerimcan'la çarpışan Notus Gladius ayağı kayıp uçuruma yuvarlanır. Mauro da bir an şaşıran Uranha'yı haklar. Değil insanları, koca kervanları bile yutan batak, romanda kötülüğün, karanlığın, ölümün simgesi olduğu için Mauro ile Kerim'in gece batağı geçmeleri ölüp dirilme evresinin bir parçasıdır. Nitekim Kerim'in öldüğü haberi gelir köye ve anası Bacı Bey dövünür. Vay batağa batıp giden bahtsız oğlum diyerek. Sayfa 619. Romanın en son sayfalarında tamamlanır bu evre. Türkler kendilerine düşman tekfurları yendikten ve Kerim Can da ağabeyinin öcünü alarak yüklendiği görevi yerine getirdikten sonra Osman Bey'i razı etmiş, Şeyh Edebali'nin Bilecik'teki medresesine molla girmek için iznini almıştır. Mağarada bulduğu kitaplar da armağan edilmiştir kendisine. Tek engel olarak anası Bacı Bey kalmıştır şimdi ve baştakinin eşi bir sahne yinelenir burada. Kerimcan eve döndüğünde kamçıyı duvardan indirir, yerine kılıcı asar ve eline kitapları alır. Ne ki Bacı Bey odaya girince kamçıyı alır eline ve kitapları ocağa atmasını emreder Kerim'e. Yasaklamıştır molla olmayı ama bu kez ana oğul arasındaki çatışma başka türlü gelişir. Kerim sıçrayıp anasının bileğine yapıştı. Kırbacı, daha doğrusu çocukluğundan kalan son korkuyu kolayca çekip aldı. Yüzü değişmiş, rahmetli babası Rüstem Pelvan'ın çok kızdığı zamanlardaki halini almıştı. Bu değişmeyi daha fark etmediği için üstüne atılmak isteyen anasını tıpatıp babasının kükreyişiyle durdurttu. "Geri bas, geri bas!" dedim. Kırbacı kaldırınca Aslıhan aralarına girdi, sendeleyen Bacı Bey'in göğsüne sokuldu. Kerim babasının kelimeleriyle bağırdı. "Yumuşa Bacı Bey, yumuşa ki bir şey hasıl olabilsin. Yumuşamadın mı, yumuşatırım seni. Babam rahmetli gibi." Kırbacı iki kez şaklattı. "Hadi bakalım aş evine. Bir eksik görmeliyim ki sofrada. Ben size sormalıyım." Aslıhan kaynanasını kapıya doğru yavaşça iterken fısıldadı. "Delirdi bu. Vay başımıza. Hiç uyumayalım. Oh Bacı Bey ana, sen doğrusun ama... Söz anlar mı erkek milleti, aklına geleni işlemez mi?" Bacı Bey sessiz sessiz ağlıyordu. İki hıçkırık arasında dargın dargın söylendi. "Aklı var da hemi bu Kerim oğlumun şuncacık." Oğlunun adam olduğuna, babasının ocağını yakacağına, Bacı Bey ancak kırbacı elinden çekip karşısına dikilince inanmış, Aslıhan bunu sezemediğinden sesindeki kasıntılı mutluluğun sebebini anlayamamıştı. Kadınlar çıkınca Kerim Çelebi kamçıyı atıp sedire oturdu rahatça, siyasetnameyi eline aldı. Devlet Ana, Kerim Can öyküsünün anlamını açıklayan bu satırlarla biter. Çocuk Kerim ölmüş ve babasının yerini alacak bir erkek olarak yeniden doğmuş olduğu için yeni bir yaşama geçmiş, erkekler topluluğuna katılmıştır. Babasının otoriteyi temsil eden kamçısı da artık Kerim'in elindedir. Bu öykünün geçiş törenlerinin bölümlerine uygun olarak ayrılma, sınav, yeniden doğuş evrelerinden oluştuğu yeterince açık sanırım. Bunu kanıtlamak için hayli ayrıntıya girdim. Bunun nedeni, Kemal Tahir'in Devlet Ana'yı yazarken romans kalıplarına nedenli yaslandığını göstermekti. Bu yazının başında Devlet Ana'nın iki öyküden oluştuğunu söylemiştim. Sözünü ettiğim iki öykü aynı zamanda Söğüt Türklerinin iki yönünü belirtir ve birbirine koşut olarak düşünülmüştür. Osman Bey'in idaresindeki Türklerin yoksulluktan kurtulup bolluğa kavuşmaları ve topraklarını genişleterek devlet kurmaya doğru gidişleri toplumsal düzeyde, Kerim'inki ise bireysel düzeyde birer başarı öyküsüdür. Toplumsal düzeydeki başarıyı Osman Bey babasının yerini alarak, bireysel düzeydeki başarıyı da Kerim Can yine babasının yerini alarak gerçekleştirmiştir. Birinci öyküdeki başarı, Osmanlıların savaş ve politikadaki yeteneklerinin göstergesidir. Yüklendiği görevi, kılıcını kimseye değdirmeden yerine getiren ve molla olan Kerim'in başarısı ise, sanata ve felsefeye verilen önemin göstergesidir. Bu iki öykünün de temelinde, dediğim gibi mitoslardan gelen bir kurgu yatmaktadır. Mitoslardan edebiyat türlerine ne ve nasıl geçer sorusuna gelince, yapılan incelemeler gösteriyor ki anlatı tarihine bakıldığında bilgisele yönelik yapıdan duygusala yönelik bir yapıya doğru bir gelişme gözlenmektedir. Mitos, olay örgüsü bakımından masallara, eposlara kaynak olurken, içerdiği dinsel ve kutsal amaç, açıklayıcı bilgisel yönü, zayıflar ve okura zevk verme işlevi taşımayan ögeler zamanla ayıklanır ve atılır. Geriye kalan kalıplar ise masallarda, eposlarda, romanslarda rastladığımız duygusal etkisi olan olay örgüsü tiplerini meydana getirirler. Dipnot 5. Bakınız Robert Schulz, Structuralism in Literature, sayfa 93-94. Devlet Ana'nın olay örgüsü çizgileri mitos çizgileridir ve anlatı yapıları da romans türündeki aşk ve serüven kalıplarından oluşur. Ama Kemal Tahir'in katıksız bir serüven romanı yazmak amacında olmadığını söylemeye gerek yok. O, Türk insanına, onun dünyaya, olaylara bakışına, Batı insanından farklı yatkınlıklarına, erdemlerine ilişkin görüşlerini yazınsal söyleme dökerken, etkisi yüzyıllar boyu denenmiş bu kalıplardan yararlanıyor. Nedir Kemal Tahir'in Devlet Ana'da dile getirdiği görüşler? Sanırım bunları ahlaksal ve siyasal olmak üzere iki madde altında toplamak işimizi kolaylaştıracaktır. Ahlaksal bakımdan Kemal Tahir'in görüşü özetle şu: Batı ve Osmanlı toplumları aynı aşamalardan geçmiş olmadıkları için toplumsal yapı bakımından farklıdırlar. Ve bundan ötürü Osmanlı insanı da ahlak bakımından Batı insanından farklıdır. Siyasal bakımdan da Kemal Tahir'e göre Osmanlıların bir özelliği vardır: devlet kurma dehası. Kemal Tahir'in Atüt, Asya tipi üretim tarzı ile ilgili düşüncelerinin doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında fikir yürütmeyi uzman kişilere bırakarak burada tezin Devlet Ana'ya ne kattığını ve ondan ne götürdüğünü araştırmayı yeğlerim. Sözünü ettiğim iki maddede romanda yazara önemli güçlükler çıkarmıştır ve ayrıca aralarında çelişir duruma gelmişlerdir. Birinci güçlük şuradan kaynaklanıyor. Romanda Batı toplumu ile Osmanlı toplumunun karşılaştırma olanağı yok. Şöyle açıklayalım, Kemal Tahir'e göre gerek feodalizm, gerekse kapitalizm, batıya özgü bir insan tipi yetiştirmiştir. Sınıf ayrımı ve çatışma üzerine kurulu bu düzen, insanlar arası ilişkilerin insancıl olmasına elverişli değildir. Bu nedenden ötürü Batı adamı sömürücüdür, kıyıcıdır, haristir ve bencildir. Buna karşılık aynı çağlarda köylüsü özgür olan ve kimsenin toprağının gerçek sahibi olmadığı Osmanlı toplumu daha insancıl bir düzene sahipti. Osmanlı adamı da adil, hoşgörülü, alçak gönüllü, altruist ahlaklı bir adamdı. Kemal Tahir'in ideolojisine temel oluşturan Batı ve Doğu toplumlarının farklı yapılara sahip olma olgusu ve bunların ortaya çıkardığı iki insan tipi, yazarın ısrarla vurgulamak istediği bir karşıtlıktır. Ama devlet ananın konusu uygun değil buna, çünkü Osmanlı uç beyliği Anadolu'da genişlerken karşısındaki güç Batılı feodal senyörler değil, feodal olmayan Bizans tekfurlarıydı. Bizans'ın toplumsal yapısı, merkezi yönetimin siyasal egemenliğini yitirmediği ve köylüsünün özgürlüğünü henüz koruyabildiği bir yapıydı. Bundan ötürü tekfurların yetkisi batıdaki senyörlerinki kadar geniş değildi. Başka bir deyişle, Kemal Tahir'in ideolojisindeki temel karşıtlığın Osmanlı Devleti'nin kuruluşu öyküsünde yeri yok. Çünkü Osmanlıların karşısındaki ne Batı feodal sistemi var ne de bu sistemin yarattığı Batı adamı. Ama bu karşıtlığı kullanmak isteyen Kemal Tahir, işin içinden çıkmak için tarihsel gerçeklerle ilgisi olmayan bir çözüm yolu bulur. Türklerin karşısına düşman olarak Batı feodal düzenini ve Batılı adamı temsil etmek üzere Haçlı seferlerinde kurulmuş olan Saint-Jean Teşkilatı'ndan Notus Gladius adlı batılı bir şövalyeyi Anadolu'ya getirir. Kıbrıs'tan sürgün edilmiş bu şövalye ile yardakçısı Yüzbaşı Uran Han'ın amacı, batıdaki senyörler kadar yetki ve güce sahip olmadıkları için batı tarzı feodalliğe heveslenen Bizans tekfurlarıyla işbirliği yaparak Söğüt'e yerleşmiş Ertuğrul Beyliğini ortadan kaldırmak, boşalacak yere yerleşmek ve Anadolu'da batı tarzı feodalite düzenini kurmaktır. Bu arada Gladius kendisi için bir dükalık, sonra da Britanya prensliğini hayal etmektedir. İleride Bizans tacını elde etmek bile vardır hesapta. Kemal Tahir, Batı ve Doğu toplumları arasında kurduğu karşıtlığı, ahlak düzeyinde en abartılı bir biçimde vurgular. Türkler, törelere bağlı, dürüst, insancıl, erdemli ve barışseverdirler. Feodal düzenin ürünü olmadıkları için Bizanslılar da dürüst, yiğit ve güvenilir insanlardır. Bilecik tekfuru Romanos, Osman Bey'in güvenilir dostudur. Köse Mihal yiğit ve dürüst, soylu bir Bizanslıdır. Papaz Pop Markos da Hristiyan Müslüman ayırmayan Türk dostu doğru bir papazdır. Romanda kötülüğü, Batı feodalizminin ürünü olan Notus Gladius ve onunla işbirliği yapan müttefikleri temsil eder. Filatios ve Aya Nikolas feodal düzene imrendikleri için Moğol Çudaroğlu para için, bir zamanlar Osman Bey'in dostu olan Romanos ve Eskişehir Sancak Bey'i Alişar kadın tutkusu yüzünden, Keşiş Benito sırf ortalık karışsın diye alçakça işlere karışırlar. Cinsel bakımdan da sağlıksız kişilerdir kimisi. Romanos ve Alişar'ı doğru yoldan çıkaran ve Osman Bey'e ihanet ettiren kadın tutkusudur. Benito oğlancıdır, Çudaroğlu da. Notus Gladius ise ayrıca cinsel bakımdan hasta bir sapıktır, çünkü seviştiği kadını o sırada boğarsa ancak doyuma ulaşabilmektedir.